Ayrım 8. Evrenden torpilim var. Aykut Oğut. Olmayan para. Yok vallahi, olsa vermez miyim? Para konusu benim favori konularımdan birisi. Çünkü o ya da bu şekilde hepimizin tek ortak sorunu ve aynı zamanda egonun sizi en akıllıca yakaladı. Üstüne üstlük ilk defa toplumsal olarak saygı gördüğü bir alan. Diğer bütün konularda ego cız kakayken, para konusunda maalesef ego ile hareket edince daha saygın bir insanoğlu veriyorsunuz. Nasıl yani? Bakın şöyle, pazarlık etmek. İster inanın, ister inanmayın, pazarlık etmek en büyük ego oyunlarından biri. Pazarlık etmeye ya da sizinle pazarlık edilmesine izin verdiğiniz an, bilin ki geminin kaptanlığını ego yapıyor. Türkiye'ye ilk döndüğüm sıralarda çok sevdiğim bir dostumla Eminönü'nde beyaz eşya satan bir çarşıya gittik. Şimdi tam hatırlamıyorum ama galiba blender almak için oradaydık. Beğendiğimiz bir tanesinin fiyatını sorduk. Mağaza yetkilisi bize 90 lira gibi bir fiyat verdi. Ben daha ağzımı açamadan arkadaşım başladı pazarlığa. Aa, olur mu canım o kadar? Hadi inin. Yok abla, vallahi gelişin neredeyse o kadar. Yok almam. Adam şöyle bir etrafına bakındı, içeri gitti, birileriyle bir şeyler konuştu. O sırada arkadaşım bana hemen bir harekat planı uygulatmaya başladı. Şimdi beğenmemiş gibi yap. Niye yahu, beğendim. Ya Aykut, sen beni dinle, sanki mağazadan çıkacak gibi yap. Mağazadan çıkacak gibi nasıl yapılır? Ya çıkarsın ya çıkmazsın. Ne yapayım? Bir ayağımı içeride, diğerini dışarıda mı tutayım? Sus şimdi, adam geliyor. Abla yok olmaz diyor patron. Ay yani şurada sürekli gelip alışveriş ediyoruz. Ayıp yani, insan bir indirim yapmaz mı? Yok vallahi, ben ilk defa geldim bu pasaja. Aykut, şimdi geçireceğim kafana blender'ı. Böyle bir 15 dakika daha aldım verdim oynadıktan sonra 5 lira indirim yaptırdı arkadaşım. 5 lira indirim yaptırmış olmanın keyfi içinde blender'ı almadan çıktık mağazadan. Arkadaşım zafer kazanmış gibi hissetse bile aslında son 15 dakikadır evrene şu cümleleri avaz avaz bağırıyordu. Benim param yok. 5 lira bile benim için o kadar önemli ki. Uğruna 15 dakika ağız dalaşı yapmaya bile değer. Evrene gönderdiğiniz mesajlara dikkat edin. Aradan herhalde bir 6-7 ay geçtikten sonra aynı arkadaşıma bir diziden teklif geldi. Yapımcı firmayla toplantıya girdiğinde tahmin edin ne oldu? Evet, yapımcı firma fiyat indirmesi için kendisiyle sıkı bir pazarlık yapmaya başladı. Hani eskiler derdi ya, kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkalarına yapma diye. Biz bunu hep eşek şakaları için geçerli sanırdık. En azından ben öyle sanırdım. Eğer siz bir başkasının sizi kazıklayacağı, bir hizmeti ya da bir ürünü daha ucuza kapatacağınız enerjisini aktif tutarsanız, sıra başkalarına geldiğinde onlar da sizi ucuza kapatma enerjisini aktif tutacaklar. Ben size gidin, her şeyi ne fiyattan veriyorlarsa alın, kuzu kuzu parasını ödeyin demiyorum. Bir bakın bakalım, sizin bütçenize uygun mu? Değilse sizin bütçenize uygun fiyat veren bir yer bulun. Arada sırada tanıdığım kişiler bana gelir ve şöyle der. Aykut, ben bir iki seans yapmak istiyorum. Kaça olur? Saatine 150 dolar alıyorum. Ya Aykut, şimdi onca senelik dostluğumuz var, bir şeyler yap işte. Aynen onların tonunu kullanarak aynı cümleyi kendilerine gerisin geri tekrarlıyorum. Ya Ahmet, onca senelik dostluğumuz var, bir şeyler yap işte. Saatine 150 yerine 180 dolar öde bana. Aynı şey. Eğer onca yıllık dostluğumuz varsa, bunu alışverişimizde kullanacaksak, niye ben daha fazla para almıyorum? Yani sen beni daha fazla mı seviyorsun bizim ilişkimizde ki bu alışverişte kaybeden ben oluyorum? Madem kendinize bir değer biçiyorsunuz, onu koruyun. Ben bu malı şu fiyata satıyorum. Benim servis ücretim şu kadar. Bu işi ben şu kadar paraya yaparım. Bunu belirledikten sonra hangi nedenden dolayı sözünüzden dönerseniz dönün, evrene bir tek mesaj veriyorsunuz. Bu işi kaçırırsam başka yerden para gelmeyeceğinden korkuyorum. O yüzden fiyatımı, değerimi düşürüyorum. Sonra evren size aynı şekilde gerçeklik yaratmaya devam ettiğinde piyasayı suçlayın. Çalışmayan derneği suçlayın. Türklerin koyun sürüsü ruhunu suçlayın. Devleti suçlayın, Amerika'yı suçlayın, doları suçlayın, yine Merkür'ün bilmem neresinden geçiş yapan yamuk Jüpiter'i suçlayın, habire suçlayın. Siz evrene bas bas ben parasızım ve paranın geleceğine de inanmıyorum diye bağırın, sonra başkalarını suçlayın. Gelin yukarıda verdiğim iki örneği biraz değiştirerek tekrar ele alalım. Kendinizi benim pazarlık yapan arkadaşımın yerine koyun. Sizinle birlikte blender almaya gittik. Mağazaya girdik ve bize 90 lira fiyat verdiler. Ve sizin aylık net 10 bin lira geliriniz var. Yani her ay bankanıza 10 bin lira para yatırılıyor. 5 lira için pazarlık yapar mıydınız? Cevabınız evetse neden hala ayda 10 bin lira kazanamadığınıza hiç şaşırmayın. Ya da size bir iş teklifi geliyor. Bu arada aylık geliriniz 10 bin lira veya üzeri. Karşı taraf size diyor ki, günde 15 saat çalışacaksın ve aylık sana 1000 lira vereceğiz. Kabul eder misiniz? Bunu anlattığım zaman bazı öğrencilerimin kafasından geçenleri 3 aşağı 5 yukarı okuyabiliyorum. Eminim kafalarının bir köşesine, Aykut senin tuzun kuru, Amerika'dan gelmişsin. Dolarları atmışsındır bankaya, bende de o kadar para olsa kendim de pazarlık yaptırmam fikri oluşuyor. Bakın işin aslı nasıl? Biz evlenirken büyük bir özveriyle düğünümüzün bütün ana masraflarını Esra'nın ailesi karşıladı. Buna rağmen Esra ile ben de kendi bütçemiz çerçevesinde hatırı sayılır bir para harcadık. Hatta düğünden sonraki 1-2 ay oldukça dikkatli harcama yapmamız gerekecek duruma geldik. Bütün bu harcamalar sırasında bana bir iş teklifi geldi. Bir firma tanıtım reklamlarında benim sesimi kullanmak istiyordu. Hemen ajansıma yönlendirdim. Onlar da metni gördüler ve bir fiyat çıkarttılar. Yanlış hatırlamıyorsam istediğimiz fiyat 4000 dolar civarındaydı ve o sırada bana ilaç gibi gelecek bir paraydı bu. Gerçekten bazı açıkları kapatabilirdi. Karşı firmada içeriden bir arkadaşım vardı, beni aradı ve "Baba çok fazla istemişsin, başkasını arayacaklar" dedi. "Tamam" dedim, "benim değerim bu. Aykut Oğut'u kullanacaklarsa parasını ödeyecekler. Buradan gelmezse başka yerden mutlaka gelir bu para. Çünkü ben şu an 4000 dolarlık bir işi kendime çekebilecek frekanstan yayın yapıyorum demek ki. İşi alamadım. Başkasına yaptırdılar. Hiç önemli değil. Aynı dönemde onun gibi kaç tane iş yaptım bir bilseniz. Hiçbir an evrene şu mesajı göndermedim. Ya para gelmezse, ya ben bu parayı kaçırırsam. Yani oturduğum yerden ahkam kesmiyorum. Paranın vaktinde alınmaması ise bir diğer komedi. Kendinize biçtiğiniz değerin korunmasının yanında onun size ne zaman verildiği de çok önemli. Türkiye'de bir adet geliştirilmiş. 30 günden 90 güne varan ödemeler var. Ben işi hemen yapıyorum. Param niye geriden geliyor? Bazı arkadaşlarımla sohbet ederken çok ilginç şeyler duyabiliyorum. Abi 6 aydır paramı ödemiyorlar. Geçen seneden alacağım var. Şirket ödemeleri durdurmuş. Paramı alamıyorum. Yahu o herifle çalışmayın sakın. Benim içeride 6000 lira param kaldı. Hiç para almadan içeride 6000 lira birikene kadar aklın neredeydi? Sana müstehak. Seni çalıştırıp çalıştırıp paranı hiç ödememek lazım. Şirket size ödeme yapmıyor. Siz etrafa borçlanıyorsunuz. Kendinizi kötü hissediyorsunuz. Şirketin işlerini yapmaya devam ediyorsunuz. Şirket diğer şirketin işlerini yapmaya devam ediyor, parasını alıyor. Siz hala borç içinde ondan para al, bundan para al, sonra neden ay sonu gelmiyor diye kara kara düşünüyorsunuz. Bir arkadaşımla oturduk sohbet ediyoruz. Kendisi televizyon işinde. Çektiği diziden 6 bölümdür para alamıyor. Eğer seans yapmıyorsam burnumu insanların işine sokmam ama bu sefer dayanamadım. Baba şimdi sen aylardır para alamıyorsun öyle mi? Evet. Ve hala çekimlere gidiyorsun. Evet. Tam vaktinde işinin başındasın. Evet. Görevini tam anlamıyla yapıyorsun. Evet. Peki onlar senin yaptığın işi beğeniyor mu? Evet. Ama para ödemiyorlar. Evet. Sen hala çalışmaya devam ediyorsun. Evet. İyi bok yiyorsun demek geldiyse de içimden demedim. Her zaman soru sormayı tercih etmişimdir. Sormaya devam ettim. Neden hala devam ediyorsun? Para lazım, ne yapayım? Ulan zaten para vermiyorlar ki. İşin kötüsü bir de paramı ha bugün alırım, ha yarın alırım düşüncesiyle kendinizi bazı harcamalara sokuyor, daha sonra borçlu durumuna düşüyor ve parayla ilgili enerjinizi iyice yerin dibine batırıyorsunuz. Ve bu arada evrene yine avaz avaz bağırıyorsunuz. Ben başka iş gelmeyeceğinden o kadar eminim ki mecburen bu işe devam ediyorum. Hiç yapım şirketini, evreni, beni, annenizi, babanızı, Türkiye'nin ekonomik düzenini suçlamaya falan kalkmayın. Siz kendi yarattığınız gerçekliği tekrar tekrar yaşıyorsunuz. Biri size gelip Ayşe'cim bir iş var ama parasını 5 ay sonra vereceğiz diyebiliyor. Şimdi gelin senaryoyu ters çevirelim. Gidin patronunuza ve şunu söyleyin. Patron, bana işin parasını şimdi ver ama ben işi 5 ay sonra yapacağım. Aa, deli misin sen be? Size yapılınca oluyor, siz yapınca deli misin sen be? Elinizde tuttuğunuz kitap için belli bir para ödediniz ve kitapçıdan alıp çıktınız. Ya da internetten hemen bir hafta içinde geldi. Ya biz bu kitabı şöyle satsaydık, şimdi öde, kitabı seneye gönderiyoruz. E buna gülüyorsunuz, size yapılan çok farklı bir şey mi? Kredi kartları. Egonun sizi düşürebileceği en güzel tuzaklardan biri kredi kartları. Kartlar kötüdür, sakın kullanmayın demiyorum. Bende de var 3-5 tane. Ben de tuzağa düştüm ve elimdeki her şeyi kaybettikten sonra dersimi aldım. 30 bin doların üzerinde para batırdım kartlar yüzünden. Kredi kartları meselesini şöyle açıklamaya çalışayım. Eğer sağlıklı bir insansanız bir dilim çikolatalı kek size hiçbir zarar vermez. Ama eğer şeker hastasıysanız aynı dilim kek bazı durumlarda sizi ölüme kadar götürebilir. Eğer kredi kartının her ay harcadığınız kısmını tamamen ödüyorsanız harika. Ama minimum ödemeler yapmayı planlıyorsanız tünelin sonunda ışık değil, gittikçe artacak bir para sıkıntısı görünüyor. Neden? Elinizde limiti 5000 liraya varan kredi kartları var ve aylık geliriniz 3000 lira. Aylık gideriniz ise 2500 lira civarında. Bu demektir ki her ay 500 lira biriktirebiliyorsunuz ama o ay kredi kartından 2000 liralık harcama yaptınız. Yeni iPhone elinize çok yakıştı eminim. Şu saniyeden itibaren sizin için 4 ay sürecek bir borçlu olma dönemi başladı. Çünkü bütçenize göre kredi kartına ayda sadece 500 lira ödeme yapabilirsiniz. Biliyorum, bunu düşünmemiştiniz. Bundan sonraki her saniye, ta ki o borç kapanana kadar aklınızdan sürekli geçecek düşünce şu olacak. Kredi kartına borcum var. İşte ego tarafından ufak ufak korku tohumları ekilmeye başladı. Ya bir şey olur ve her ay 500 lira ödeyemezsem? Bir kredi kartı reklamı gördünüz. Eşittir borcum var. Alışveriş yaptınız, önünüzdeki kredi kartıyla ödeme yaptı. Eşittir borcum var. Eve geldiniz, posta kutusuna bir göz attınız. Neyse kredi kartı faturası gelmemiş hala. Eşittir borcum var. Çamaşır makinesi bozuldu. Tamir ücreti 100 lira. Kredi kartına ancak 400 ödeyebileceğinizi düşündünüz. Eşittir borcum var. Sinemaya gittiniz. Ay sonunda kartı ödemeniz gereken bir peşin para olduğu için çok doğal olarak hadi bu biletleri kartla alalım. 30 gün kazanmış olurum dediniz. Eşittir borcum var. Tebrik ederim. Hayatınıza nur topu gibi bir borcum var enerjisi davet ettiniz. Hatta son harcamanızla kredi kartı batağına yavaş yavaş batmaya başlamış oldunuz. Zaten bankaların da tek güvendiği sizin bu ego oyunundan çıkamamanız. Para başlığını masaya yatırmadan önce bakın toplum olarak parayla nasıl kötü bir ilişki kurmuşuz. Aslında son derece kabul görmüş bazı kavramlarımız bizi nasıl sefalet içinde tutuyor. Fazla para adamı bozar abicim. Senin dinin imanın para olmuş. Araya para girdi mi kardeş kardeşe düşer. Para dediğin elinin kiri. Buna bayılıyorum. Hayat boyu fakir kalmak istiyorsanız özellikle bu cümleyi tekrarlayın. Zenginler şımarık olur. Parayla saadet olmaz. Paran mı var derdin var. Ha ha ha ha. Her şey parayla mı ölçülecek yani? Para geldiği gibi gider. Gelin bu cümleleri evrensel bakış açısından bir inceleyelim. Fazla para adamı bozar abicim. Ne olur buna siz cevap verin. Bu kadar zamandır bu kitabı okuyorsunuz. Para adamı bozar diyen biri hangi enerjiyi kendine aktif enerji olarak seçmiştir? Senin dinin imanın para olmuş. Sen paraya fazla önem veriyorsun. Eğer paraya önem vermezseniz evren de size sağlamak için hiçbir çaba göstermeyecektir. Bu lafı size söyleyenler olduysa iddia ediyorum borç harç içinde gezen tiplerdir. Ay sonu onlar için bir türlü gelmiyordur. Ya da tek dertleri sizi ucuza kapatmaktır. Araya para girdi mi kardeş kardeşe düşer. Eğer buna gerçekten inanıyorsanız evrene aynen şunu gönderiyorsunuz. Ben kardeşimi çok seviyorum. O yüzden para mara istemiyorum. Sonra kara kara düşünürsünüz kredi kartı nasıl ödenecek diye. Para dediğin elinin kiri. Harika, 10 numara. Parayla el kirini kafanızda aynı kefeye koyduğunuz an evren mesajı alıyor. Hemen temizlemek lazım. Hatta daha güzel bir versiyon tavsiye edeceğim size. Para dediğim burnunun sümüğü. Daha iğrenç oldu. Paranızdan kurtulmanın en güzel yolu. Zenginler şımarık olur. Ve size şımarıklık kötü bir şey olarak öğretildiği için kim ister ki şımarık olmayı ve dolayısıyla para sahibi olmayı? Parayla saadet olmaz. Bakın bu önemli bir madde. Evet, parayla mutluluk satın almaya çalışıyorsanız yine bir çıkmaz içindesiniz demektir. Bense gidin parayla mutlu olmaya çalışın demiyorum zaten. Borç içinde olmayın diyorum. Size 3 değişik gelir düzeyinde tanıdığım insanları kıyaslayacağım. Kuzenim, ben ve bizim eve yardıma gelen dünya tatlısı bir teyzemiz. Ben her ay 10 lira kazanıyorum. Kuzenim 100 lira kazanıyor. Evimize gelen teyzemiz 1 lira kazanıyor. Yani herkes diğerinin 10 katı para kazanıyor. Kuzenim hayatımda gördüğüm en mutlu, huzurlu insanlardan biri. Ben de öyleyim. Eve gelen teyzemiz aynı şekilde. Her sabah geldiğinde yüzünde gülücükleri eksik olmayan biri. Bu 3 kişinin tek ortak noktası ne biliyor musunuz? Borç içinde yüzmüyoruz. Evet, parayla saadet olmaz. Ama borçla kesin mutsuzluk kapısını zorlarsınız. Paran mı var, derdin var. Ben buna bir yorum yapmayacağım. Yormayın beni. Artık anlamışsınızdır. Her şey parayla mı ölçülecek yani? Yo, artık kirayı öpücükle ödeyeceğiz. Benzini öpücükle alacağız. İstasyondakiler buna nasıl tepki verir bilmiyorum ama neyse. Telefon faturanız için harika bir önerim var. Zarfın üzerine şöyle güzel rujlu bir öpücük kondurup firmaya geri gönderin. Elbette parayla ölçülecek yahu. Şu an hala yeryüzüne alışveriş birimi para olduğuna göre elbette her şeyi parayla ölçülecek. Çakıl taşlarına dönüş yaparsak onu o zaman konuşuruz. Yok Aykut'cum, sen yanlış anladın. Yani arkadaşlıklardan bahsediyoruz biz. Aile içinde yapılan işlerden falan. Ha pardon, ben sizi yanlış anlamışım. Arkadaşınız sizden bir iş isteyecek, kendisi bu işten para kazanacak ve size arkadaş öpücüğü verecek. Tabii o zaman her şey parayla ölçülmemeli. 2 kere 2 eşittir 4. Eğer ben size bir iş, bir hizmet sunuyorsam karşılığını para olarak alacağım. Eğer siz bana bir iş, bir hizmet sunuyorsanız karşılığını para olarak alacaksınız. Bu hiçbir şeyi para karşılığı yapmayın demek değil. Eğer gerçekten kalbinizden geliyorsa yapın. 5 kuruş bile almayın. Ama mecburiyetten, küfrede küfrede, içinize sinmeden yapıyorsanız, hak etmediğinize inanıyorsanız, evrene yine mesajlar gitmeye başladı, haberiniz olsun. Yerlere göklere sığdıramadığım hocam Darren Rutherford, son kitabını sesli kitap haline getirmek istiyordu. Bana bu işle ilgilenip ilgilenmediğimi sordu. Kitabı baştan sona okuyup kaydetmem gerekiyordu. Yaklaşık bir ay sürecek bir proje. Ben de seve seve yapabileceğimi söyledim. Bana maliyet sorduğunda, aman ne demek estağfurullah, para ne demek, hiç olur mu öyle şey demek geldi içimden. Dedim de, bana verdiği cevap yüzüme tokat gibi patladı. O zaman ben de gider başkasına yaptırırım. Nasıl yahu? Eğer sen bu iş için bedava çalışacağını söylüyorsan, sana bunca yıldır öğrettiklerimi anlamamışsın dedi. O kitaptan aldığım parayı nasıl büyük bir keyifle harcadığımı size anlatamam. Geçenlerde bir partide Kerem adında çok cana yakın biriyle tanıştım. Tamamen kendi imkanlarıyla 45 dakikalık bir animasyon hazırlamış. Tanıştıktan sonra bana başrol seslerden biri olur musun dedi. Bu film nereye gidecek, nerede satacaksın dedim. Festival filmi olarak hazırladığını ve kurduğu animasyon stüdyosu için hazırlık gibi gördüğünü anlattı. Projesini o kadar hevesli bir şekilde paylaştı ki benimle, normal şartlarda bayağı yüklü bir miktar isteyeceğim bu projeyi bedava yapmayı kabul ettim. Ona yardımcı olabilmek benim için inanılmaz bir keyif olacak. Para geldiği gibi gider. Bunu sona bıraktım. Çünkü masaya yatıracağım cümle bu. Parayla olan ilişkimizi çok güzel anlatacak bir örnek. Problem. Ne yapsam ne etsem gelirimi arttıramıyorum. Genel bir para sorunum var. Para geldiği gibi gidiyor. 1. Sizi bu noktaya getiren muhtemel ego oyunları çocuklukta alınan karar. Şu an herhangi bir şekilde para sorununuz varsa yine egonuzun çocuklukta aldığı kararların sonuçlarını yaşadığınız için. Parayla ilgili sorununuz birçok değişik formda olabilir. Çok iyi para kazanıyor ama ödemelerinizi vaktinde alamıyorsunuzdur. Yeterince para yapamıyorsunuzdur. Her şey çok iyi giderken birileri size iyi bir kazık atmış ve batmanıza yol açmıştır vesaire. Belki babanızın bir sözü kulağınıza küp oldu. Para bu. Geldiği gibi gider. Karar. Para böyle bir şey işte. Her zaman gelecek ve gidecek. Bir eşya kırdınız ve anneniz size bağırırken parayla alınıyor bu. Nasıl zor kazanıyorum ben o parayı biliyor musun? Dedi. Karar. Para dediğin çok zor kazanılır. Aylık karşılığınızı alırken babanız ya da anneniz şaka olsun diye hak etmedim bu ay ama hadi al bakalım dedi. Karar. Parayı sürekli hak etmek zorundayım. Çocukken bir şekilde zengin insanları gözleme fırsatınız oldu. Televizyonda izlediniz, evinize geldiler, okuldaki sıra arkadaşınızın evine gittiniz ve ailesiyle ilgili gördükleriniz hiç hoşunuza gitmedi. Karar. Para insanı bu hale getiriyor. Parayı bir anda o insanların yaşadıkları sorunlarla bağdaştırdınız. Ailenizin işleri son derece iyi giderken birden bir maddi sıkıntı içine düştünüz. Karar. Bak o kadar iyi giden işler bir anda bozuldu. Para dediğin her an gidebilir. Okul sıralarında bir şey yapıp satmaya başladınız ve aileniz size bu kadar para göz olma dedi. Karar. Ailem ne derse haklıdır. Ben çok para göz biri olmayacağım. Az param olsun daha iyi. 8. ayrımın sonu. Sayfa 145.